Merhaba, Kitap ve Kütüphane Podcast'a hoş geldiniz. Bugün İlker Şahin Hoca ile editörlük konusunu konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
İlk olarak şöyle başlayabiliriz. Yani editör kimdir, ne iş yapar? Buradan başlayabiliriz.
Evet, sevgili Oğuz, editör denen kişinin mesleki anlamda bir tanımı var tabii ki. Kitabi bir tanım. Kısaca özetlemek gerekirse editör dosya halinde yayın evine gelen metni dosya halinde yayın evine geldikten itibaren matbaaya, baskıya gidene kadar geçen bütün süreçleri yöneten kişi, hatta bunu daha da genişletebiliriz. Eser dosya haline gelmeden önce sadece bir kimsenin kafasında bir projeyken editörün işi başlayabilir. Matbaada basılıp yayın evi bunu piyasaya sürdükten sonra da editörün işi bitmez. Ondan sonra pazarlama faaliyetlerinde, hatta kitabın sonraki baskılarında da editörün işi devam eder. Ayfer Tunç'un bu editörle ilgili benim hoşuma giden bir tanımı var. Eserin değil ama kitabın inşaat mühendisi diyor editör için Ayfer Hanım. Yani eser dediğimiz şey kafada bir fikir de olabilir, bir proje de olabilir. Yazar bunun iskeletini kafasında planlamış olabilir. O yazara aittir. Ama kitap bir ticari metadır her şeyden önce. Bizde kitaba duygusal yaklaşılıyor. İşte kağıt israfı falan derler. Özellikle sosyal medyada bazı kitaplar için, ama aslında kitap her şeyden önce bir ticari meta. Buradan ekmek yiyen, para kazanan insanlar vardır. Ticaretin bir konusudur. Tabii ki işin sanat boyutu, bilim boyutu var ama her şeyden önce bu para karşılığı alınıp satılan bir şey. Editör de bu süreçte sürecin bütün aşamalarını yöneten bir orkestra şefi. Birazdan detayları konuşacağız ama editör orkestra şefi, ama maalesef bizim ülkemizde bazen tek kişilik orkestra gibi iş yapar. Her şeyden önce bir kitap dosya halinde yayın evine geldiğinde editör evvela kitabı okur, bütünlük açısından değerlendirir. Kitabın içeriği, bölümleri, efendim içerdiği bilgiler açısından kitabı değerlendirir ve ondan sonra ilmek ilmek kitabı işler. Bu aşamada yazarla ve başka profesyonelle işbirliği halindedir. Gerekirse yazarı yönlendirir. Söz gelimi kitap henüz yazılmamış da olabilir, bir proje halinde olabilir. Burada yazarla işbirliği yapar, onu yönlendirir. Eline gelen malzemenin eksiklerini görür, piyasayı bilir, okur kitlesinin nabzını tutar. Piyasada ne gerekiyorsa, ne boşluk varsa ona yönelik gerekli hamleleri yapar. Ben bir editör, ben internette tesadüf etmiştim verdiği örneğe. Şöyle söylüyorum, mesela kitap piyasada belki yüzlerce yemek kitabı var. Şimdi yeni bir yemek kitabı yazılacak ama bu kitabın öncekilerden farkı ne? Yani bu kitap yeni olarak ne sunuyor ortaya? Ne ortaya ne koyuyor? Bu kitap okura farklı olarak ne verecek? Söz gelimi bir yeni bir bakış açısı geliştirip diyabet hastalarına yönelik tariflerin içinde olduğu bir yemek kitabı geliştirebilir. Böyle bir aksiyon alabilir, böyle bir hamlede bulunabilir editör. Bu açıdan yazarı yönlendirir. Efendim, onun dışında konunun nasıl ele alınacağı, üslu, dil, mantık hataları, kurgu hataları gibi konuların üzerinde durur. Başlık yeterince dikkat çekici mi, kitabın derdini yeteri kadar ifade ediyor mu, vurucu mu, okuru yakalayacak mı? Aynı zamanda kitabın kapağı, kapak görseli, arka kapak yazısı, kitabın bölümlenmesi, dipnotları, dizini, bunların tamamı editörün sorumluluğundadır. Kitabın işi bittikten sonra da editörün işi bitmez. Baskı sürecini yönetir editör. Kitap hangi malzemeyle basılacak, hangi kağıt kullanılacak, kapağı için ne düşünülecek, sert kapak mı, karton kapak mı, şömizli mi, bunlara karar verir ve ondan sonra tanıtım ve pazarlama faaliyetleri geliyor. İşte basın bülteni, efendim kitapla ilgili sosyal medya hazırlıkları, bunlar da editörün görev alanı içinde. Uzmanlarla çalışır, eline gelen dosyanın bir uzman tarafından gözden geçirilmesi gerekiyor olabilir, konu uzmanı tarafından. Aynı zamanda bu kitabın bir redaktörün, bir musahihin veya düzeltmenin elinden geçmesi gerekecek. Onlarla işbirliği halindedir. Editör onları bulur, görevlendirir ve son aşamada bir son okumacı yine kitabı gözden geçirir. Ondan sonra matbaaya gider, basılır. Dediğim gibi ondan sonraki aşamaları da takip eder. Kitapta farklı işte bir takım problemler vardır mesela basıldıktan sonra. İkinci baskıda onları düzeltmek üzere gerekli notları alır. Yani kitap basıldıktan sonra editörün işi bitmez aslında. Editör bir orkestra şefi ama dediğim gibi az sonra konuşacağız onları. Bazen tek kişilik bir orkestra şefi.
Evet. Şimdi birçok terim var bu konuda işte yayıncılık dünyasında. İşte editör, redaktör, işte düzeltmen, musahih. Şimdi bunlar bir kısmı aynı şey gibi, bir kısmı farklı şey gibi. Bunların farkları nelerdir? Ne söyleyebiliriz?
Bunlar maalesef yayın dünyasının üzerinde uzlaşmadığı, kavramsal açıdan bir görüş birliğinin, uzlaşının olmadığı bir konu. Çünkü herkes, her yayın evi görevliler için farklı görev tanımları, daha doğrusu görev isimleri kullanıyor. Şimdi musahih aslında tashih eden, yani düzelten kişi. O da malum sahih, sıhhat kelimeleriyle kökteş. Aslında eskiden bu basın dünyasında eski teknolojiler kullanılırken klişeler marifetiyle bu kitaplar dizilirdi önceden. Bir prova baskısı alınırdı. İşte o dizgi aşamasında problemler olur, yanlış harfler kullanılır vesaire. Bir musahih diye bir görevli var. Biz yetişmedik de bizden önceki nesillerden tabii duyup öğrendiğim kadarıyla musahih prova baskısının orijinal metinle aynı olup olmadığını gözden geçiren, kontrol eden, hataları belirten kişi. Fakat burada yayın evleri farklı isimler kullanıyor. Musahih çok tercih edilmiyor ama genelde redaktör diyorlar, işte düzeltmen diyorlar. Kısaca onlardan da bahsedeyim. Şimdi editör kitabı okuduktan, gözden geçirdikten, gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra bir düzeltmene metni gönderiyor. Düzeltmen yazıyı yazılı ve görsel açıdan kontrol ediyor. Yazıyı hatasız hale getiriyor. Hem cümle, paragraf açısından, hem metinde görseller varsa, tablolar, grafikler ve benzeri görsel materyal, malzeme varsa onların açıklamaları, yine yazım, noktalama, terim birliği, grafikler, şemalar, efendim tablolar ve bunlardaki verilerin tutarlı olduğu, doğru olup olmadığını kontrol eder. Sayfanın tasarımını kontrol eder. Efendim, künye, kaynakça, dizin bunları kontrol eder. Ve sonraki baskılarda, kitap basıldıktan sonra yine bir hata varsa sonraki baskılarda bunların düzeltilmesi için o da gerekli notlarını alıyor. Bir de bizde kullanılan bir son okumacı diye bir görevli var. Son okuma diye bir iş var. Bu ondan da kısaca bahsedeyim. Son okuma pratikte olanla teorideki tanım aslında çok birbirini tutmuyor gibi görüyorum ben. Benim karşılaştığım örneklerde aslında son okuma şunu yapıyor son okumacı. Kitabın bütün işi biter. Kitap baskıya hazır hale gelir. Ondan sonra bir son okumacı editörle işbirliği içinde çalışarak kitabı son kez gözden geçirir. Tapaj hatalarını belirtir, onu tespit eder, belirtir. Yine işte sayfa numaralarından tutun da bölüm başlıklarına kadar ön söz, son söz, efendim gerekli işte numaralandırmalar bölüm başlıklarında varsa bunların tutarlılığını kontrol eder. Yani son okumacıya aslında çok iş kalmamış olması gerekir. Son okumacı hakikaten editörün, redaktörün gözünden kaçmışsa bir hata onu düzeltir ama bizde çok böyle olmuyor. Son okumacıya aslında işi herkes nasıl olsa son okumacı okuyacak diye düşünerek, ona güvenerek biraz böyle işin yükünü arttırıyorlar diye görüyorum ben. Maalesef böyle bir durum var ülkemizdeki yayıncılıkta.
Peki şimdi bunları dinledikten sonra akla bir soru geliyor tabii ki. Peki nasıl editör olunuyor? Bir de yani bu editörün hangi yetkinliklere sahip olması gerekiyor? Siz biraz değindiniz ama hani bir şeyler ekleyebilir misiniz buna?
Vallahi şimdi ilgili arkadaşlar böyle kariyer sitelerine baktıklarında editörlük mesleğiyle ilgili sayfalarda işte Türk Dili Edebiyatı bölümlerinden mezun olmak falan yazıyorlar ama hiç alakası yok. Nasıl editör olunur sorusunun net bir cevabı yok. Çünkü Türkiye'de bunun her şeyden önce bir okul yok. Yani benim bildiğim kadarıyla böyle bir bölüm yok üniversitelerde. Zaman zaman belki böyle hani kısa süreli programlar açılıyordur veya işte biliyorsunuz atölye çalışmaları falan var ama o atölye çalışmalarında da tam anlamıyla bir editörlük eğitimi verilmiyor diye düşünüyorum ben. Onları küçümsemek için söylemiyorum ama biraz o atölye çalışmaları metin incelemeye dayalı daha ziyade. Editör için şunu söyleyebilirim. Editör aslında hiçbir şey bilmeyen adamdır. Çünkü insan bir şey bildiğini düşünürse ortaya konulan eser üzerinde gerekli hamleleri yapamayabilir. Editör hiçbir şey bilmeyen ve bilmediğinin de farkında olan kişidir. Ama meraklıdır ve çok şüphecidir. Bence editörde olması gereken başlangıçta en önemli özellikler bunlar. Hiçbir şey bilmediğinin farkında olacak, çok meraklı olacak ve çok şüpheci olacak. Asla yazara güvenmeyecek. Yazar hata yapabilir, kasıtlı veya kasıtsız yanlış bilgi verebilir, gerekli kaynaklara ulaşamamış olabilir, duygusal davranmış olabilir. Yazarın bütün açıklarını kapatmak için de bu yetkinliklere editörün sahip olması gerekiyor. Uzmanlarla işbirliği yapacak, bir orkestra şefi gibi birlikte çalıştığı hem uzman teknik insanları hem de kendi mahiyetinde çalışan personeli iyi bir şekilde yönetecek ve bir ortak bir dil oluşturacak, ortak kuralları oluşturacak ve yani aynı zamanda bir yönetici vasfı da olmalı. Ama bunlara ne ilave edebiliriz? Tabii ki her şeyden önce iyi bir okur olmalı, eleştirel okuma yapmayı bilen, sorgulayıcı okuma yapmayı bilen bir kişi olmalı. Yani okumayı sevmeyen bir insanın gayet tabii editör olması beklenemez. Okumayı sevmeyen bir insanın editör olmak isteyeceğini de zannetmiyorum. Çünkü işi okumak olduğu için sürekli okuyacak, eleştirecek, sorgulayacak ve asla kimseye, kendisi de dahil kimseye güvenmeyecek. Bu şekilde olur. Benim düşüncem bu.
Peki şimdi editör oldu birisi veya olundu. Peki editörlerin çalışma şartları nasıl? Yani bunlar işte 9-5 gibi bir ortamda mı çalışıyor yoksa ne türlü problemlerle karşılaşıyorlar. İşte bir dosya içine mesela bir kitap geldi önüne, bir dosya geldi önüne. Bu dosya yayına hazırlaması için ortalama ne kadar süresi oluyor?
Bu şöyle söyleyeyim önce bir yayın evinin herhangi bir yayın evinin bünyesinde çalışan yani kadrolu olarak çalışan editörler var. Bir de serbest editörler var. Ben serbest editör olarak çalışıyorum. Herhangi bir yayın evinin bünyesinde değilim. Yayın evlerinin bünyesinde olan editörler gayet tabii beklenen işte 9-5 mesai saatlerinde çalışırlar. Ama tabii bu kağıt üzerindeki bir bilgi. Pratikte bunun çok bir geçerliliği yok. Eve iş götürmek zorundadır editör elbette. Serbest editörler onlar evden çalışırlar malum. Yayın evine ben de işte yayın evlerine dışarıdan destek veriyorum. Kitap, bir dosyanın kitap haline getirilmesi için gereken süre de net değil. Fakat bizde maalesef her iş son ana bırakıldığı için yani Türkiye'deki toplum ortalaması da bu anlamda hep böyle işleri ertelemeye yönelik bir görüntü arz ettiği için yayın evleri, yayın evleri çalışanları da bundan muaf değil tabii ki. Hep son ana bırakılır, kısıtlı süreler verilir. Ben ortalama bir süre veremem elbette ama bir kitabı okumam için 500 sayfalık bir kitabı mesela okumam için bana yani 2-3 günlük süre teklif edildiğini biliyorum söz gelimi. Bu yani aklın alabileceği şey değil. Yani bir insanın her şeyden önce 2 gün içinde keyif için bir kitabı, 500 sayfalık bir kitabı okuması çok mümkün değil. Yani sabahtan akşama kadar okumanız gerekiyor. Ama editör, tabii bir eleştirel okuma diye bir şey var. Ya o işin araştırma safhası var. Yani bunlar çok mümkün şeyler değil. Fakat bizde böyle problemlerden biri bu. Bir ikincisi de editör için zannediyorum önemli problemlerden biri de yazarla işbirliği içinde çalışmak. Çünkü yazarların hepsi için böyle bir şey söylemek doğru olmaz elbette ama bazı yazarların metnine dokundurmak istemediği, belirgin hatalarını bile kabul etmediklerine ben bizzat şahit oldum. Çok belirgin örnekler olmasına rağmen metnine dokundurmak istemediği, editörün müdahalesinden şikayetçi olduğu durumlarla karşılaştım. Bir de bu. Halbuki insanlar yani eleştiriyi kişisel bir durum olarak algılamamalı. Burada çalışan herkes son okumacısından editörüne, redaktöründen efendim yayın koordinatörüne, şef editörüne, yayın yönetmenine kadar herkesin ortak amacı ortaya iyi bir yapıt koymak, iyi bir eser koymak. Okurun karşısına temiz, hatasız, bütün çapaklarından arındırılmış, temiz, yarına kalabilecek bir eser koymak. Aslında editör yazarın en büyük yardımcısıdır. Onun da amacı ortaya iyi bir eser koymak olduğu için. Yazarların eleştiriye de açık olması gerekiyor ama biz eleştiriyi de çok seven bir toplum değiliz. Eleştiri, tartışma kültürümüz zaten yok. Tartışma bizde kavgayla eş anlamlı olarak kullanılıyor malum. Bu problemlerin başlıcaları bunlar ama bir de şöyle bir şey söylemek gerekir. Editörlük benim gördüğüm, bildiğim yani görgümün, bilgimin yettiği kadarıyla Batı'da bambaşka bir müessese. Bir kere Batı'da yayın evleri uzmanlaşmışlar. Orada bir editör her kitabın editörlüğünü yapmıyor. İşte uzman editör var, çeviri editörü var, efendim yaratıcı editör var, seçici editör var. Her farklı branş için farklı bir editör var. Bizde öyle değil. Bizde editörden her işi yapması bekleniyor. Yani büyük yayın evlerinde nispeten bir branşlaşma var. İşte kurgu editörü, efendim tarih editörü falan böyle bazı dizilerin editörlüğünü yapan isimler var. Ama Batı'daki gibi profesyonel anlamda bir böyle iş bölümü bizde yeteri kadar yok. Onun da olması gerekiyor. Son olarak bunu söyleyebilirim.
Yani burada ben tam araya girmek istiyordum. Şimdi mesela şey söylediniz. 500 sayfalık bir kitap için ortalama 2 veya 3 gün süre verdikleri oluyor.
Evet.
Tabii ki kitaba veya işte dosya diyelim, dosyaya göre değişir ama yani editör ortalama bir günde kaç sayfa okuyabilir mesela?
Şöyle, benim kendi tecrübemden yola çıkarak şunu söyleyebilirim. Ben, tabii burada kitabın türü de önemli. Şimdi bir romanın istediği vakitle, söz gelimi felsefi bir eserin istediği vakit elbette bir olmayacaktır. Ben günde 8 saat çalışabiliyorum. Arada işte küçük aralar vererek. 8 saat içinde kendim eğer bir kurgu eseri ise 100-120 sayfa okuyabiliyorum. Ama kurgu dışı eserlerde efendim bu 50 sayfaya falan düşüyor. Çünkü burada şey insanlar şey zannediyor. Hani oku, noktaya virgüle dikkat et. Büyük harf, küçük harf bu değil. Bunlar basit tapaş hataları. Bir de metnin kontrolü var. Yani orada verilen bilginin doğrulanması var. Ben basit bir örnek vereyim mesela. Bir eser üzerinde çalışırken eserde şöyle bir bilgi vardı. İşte bir İsrail gazetesinde çıkan bir haberden bahsediliyor. Bu haberde İsrail işte filanca ülkeye silah ve mühimmat yardımı yapmış. Bu bir İsrail gazetesi ama İngilizce yayın yapan bir gazete. İsrail bir ülkeye silah ve mühimmat yardımı yapıyor. Bu bana biraz tuhaf göründü. Ben o gazeteyi internet üzerinden buldum. Bir buçuk sene önce çıkmış sayısına da ulaştım. O haberi de buldum. Ama metinde böyle bir şey yazmıyor. Silah ve mühimmat yardımı değil. İsrail tıbbi ve insani yardım yaptı diyor. Ama o tıbbi ve insani yardım nasıl olmuşsa silah ve mühimmat yardımına dönüşmüş. Şimdi bunu ben kontrol etmeseydim bu yayına o şekilde girecekti. Yani bir editörün bunları da kontrol etmesi gerekiyor. Başta şüphecilikten bahsederken kastım da buydu. Burada yazarın, metni hazırlayan kişinin gözünden kaçmış bir hata da olabilir. Çeviri hatası da olabilir. Veya yazar bu çeviriyi bir başkasından edinmiş olabilir. Çeviri konusunda destek almış olabilir. Dolayısıyla sorumluluğun kime ait olduğu çok önemli değil ama orada belirgin maddi hataların da düzeltilmesi gerekiyor. Bir örnek daha vereyim ben. Bu örnek de değerli editör Hamdi Akyol'un verdiği bir örnek. Çanakkale Savaşı ile ilgili bir kitapta yazar şöyle bir ifade kullanıyor. Aklımda kaldığı kadarıyla mealen söylüyorum. Çanakkale'de cephede o kadar çok top atışı yapılmıştı ki bu atışlar Bulgar sahilinden duyuluyordu diyor. Kitap yayına girdikten sonra eleştiriler geliyor. Ya Bulgar sahili nereye, Çanakkale nereye? Yani bunun bu top atışlarının Bulgaristan sahilinden duyulması mümkün değil. Akla mantığa aykırı. Fakat burada şöyle bir durum var. Bilgi yanlış değil aslında ama orada editörün bir not düşmesi gerekirdi diyor Hamdi Bey. Bulgaristan'ın bugünkü sınırlarıyla Çanakkale Savaşı sıralarındaki sınırları farklı. Bugün bizim Batı Trakya dediğimiz bölge o dönemde Bulgar toprağı. Dolayısıyla orada editörün bir aksiyon alıp bir dipnot düşerek haritadaki güncel durumla kitabın bahsettiği zaman dilimindeki durumun farkını belirtmesi gerekiyordu. Bu tür meseleleri yakalayabilmek için de durup düşünmek ve gerekiyorsa kaynaklara başvurmak, harita, atlas, ansiklopedi vesaire. İnternetten her şeye ulaşmak da mümkün değil. Hem elinizde belli kaynakların olması gerekiyor. Gerekiyorsa kütüphaneye gitmeniz gerekiyor. Yardım almanız gerekiyor. Uzmanlara başvurmanız gerekiyor. Ben mesela bir örnek daha vereyim burada. Yine bir üzerinde çalıştığım bir eserde bir caminin mimari özellikleri anlatılırken fiziksel ölçülerinden bahsediyor yazar. Diyor ki caminin yüksekliği yerden mahyaya kadar diyor işte şu kadar metredir. Mahya dediği aklınıza Ramazanlarda minareler arasına çekilen ışıklı yazılar gelmesin. O mahyadır ama bir de mimaride başka bir mahya terimi var. Şimdi ben mimar değilim, mimarlık bilgim yok. Sadece genel kültür olarak zihnimin bir köşelerinde kırma çatı diyorlar galiba. Yani böyle iki farklı eğimli yüzeyi olan çatılarda iki eğimli kısmın, kanadın yukarıda birleştiği yere veya oradaki elemana mahya denildiğine dair bir bilgi kırıntısı benim aklımın bir köşesinde kalmış. Şimdi bahsedilen caminin yerden mahyasına kadar yüksekliğini vermiş yazar ama bu caminin kubbesinde mahya olması mümkün değil. Çünkü kubbe yarım daire şeklinde. Yarım dairede mahya olmaz. Mahya kırma çatı da olur veya işte iki eğimli yüzeyden oluşan çatı da olur. Fakat ben mimar olmadığım için burada doğrudan kendim hani bir hamle yapıp ahkam kesmek de istemem. Hemen bir mimar dostuma müracaat ettim. Ona sordum. Beni doğruladı. Burada bir bilgi hatası var dedi. O mahya olmaz. Kubbenin en tepe noktası da mahya denmez. Neyse orada bilgiyi hemen düzelttik. Yani eleştirel gözle bakmasam, üzerinde durmasam bunlar geçip gidecek. Tabii ki burada önemli olan şu. Aslında benden önce o eseri bir uzmanın gözden geçirmesi gerekiyor. Yani bu benim okuduğum eser mimarlık içerikli bir eser değildi gerçi ama böyle bir durumda önce bir uzmanın gözden geçirmesi gerekiyor. Çünkü editör hani hiçbir şey bilmeyen insandır demiştim ya. Zaten bir insanın her şeyi bilmesi mümkün değil. Aslında bir editörün her kitabın editörlüğünü yapması beklenemez. Yani bir romanı da edit edeceksin. Bir tarih kitabını da edit edeceksin. Yemek kitabını da böyle bir meslek olmaz. Olmamalı. Branşlaşılmalı. Ama maalesef pratikte böyle değil. pratikte editöre her işin uzmanı gözüyle bakılıyor ama dediğim gibi önce bir uzman gözden geçirecek. Editör uzmanla çalışacak. O zaman zaten bu tür hataların gözden kaçması mümkün olmayacaktır.
Peki, çok teşekkür ederiz. Sizin bu konuda hani eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Valla benim eklemek istediklerim şu, biraz şundan söz etmek isterim. Sosyal medyada zaman zaman görüyorum, konuşmanın başında da bahsetmiştim. Böyle ciddiye alınmayacak, çok yüzeysel, sadece ticari amaçlarla basılmış kitaplar karşısında sosyal medyada insanların çok büyük tepki gösterdiğini, işte kağıt israfı demiştim ya, bu tür yakıştırmalar yönelttiklerini görüyorum. Biraz özellikle edebi eserler, akademik eserlere falan çok duygusal yaklaşılıyor bizde. Yani bunun çok ulvi, yüce, böyle yüceltilmesi gereken bir iş olduğu, kitabın çok böyle yüce bir şey olduğu düşünülüyor. Öyle bir algı var bizde ama işte ben ısrarla onu söylüyorum. Yani kitap siz kabul etseniz de etmesiniz de bir metadır. Kitabın içeriği elbette yüce olabilir. Kutsal bir şeyden de söz ediyor olabilirsiniz ama bunun insanlara aktarılması için gereken süreç ticaretin konusudur. Yayın evi ticari bir kurumdur. Matbaa ticari bir kurumdur. Ve kitabın yayınında emeği geçen herkesin gayet tabii yemesi, içmesi vesaire ihtiyaçlarını karşılaması gerekiyor. Bunlar da parayla oluyor. Dolayısıyla biraz meselelere böyle bakmak gerekiyor. Yani daha serin kanlı, daha mesafeli bakmak, duygusal davranmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Ama bizde yani burada şöyle bir yaklaşımda da bulunulabilir. Yani futboldan tutun sinemaya kadar, siyasetten tutun gündelik ilişkilere kadar biz her konuda duygusal yaklaşıyoruz. Yayıncılık da bu bizim duygusal tepkilerimizden azade değil. Kitaplarda, yayınlarda böyle bakıyoruz ama daha böyle sağduyulu yaklaşmak daha iyi sonuçlar verecektir diye düşünüyorum. Ama her şeyden önemlisi eleştirel okur, okurun genel niteliği, oluşturduğu talep, bunlar da yayıncılık dünyası için önemli. Çünkü ticari bir sektör olduğundan söz ediyorsak elbette yayın evleri de burada ticari düşünerek ona göre aksiyonlar alıyorlar, ona göre adım atıyorlar. Dolayısıyla istenmeyen kitaplar, yani bizim basılmasını lüzumsuz gördüğümüz kitaplar basılıyor ama bunlara da serin kanlı yaklaşmak gerekiyor. Her malın bir alıcısı var maalesef. Çok bunların üzerinde durulmaması gerekiyor. Yani o kitapların, o sizin kötü gördüğünüz kitapların kötü olduğunu düşünüyorsanız reklamını yapmazsınız, üzerinde durmazsınız. Bir eleştiri yazısı yazılabilir, bunlar ayrı şeyler ama çok böyle vakit kaybı gibi görüyorum ben onları. Onu söylemek isterim. İyi kitaplar okumak, iyi yazarları okumak, güzel eserler okumak istiyorum. Herkesin de bunu istediğini varsayıyorum. Gözlemlerim de o yönde. İnşallah güzel kitaplar okumaya devam ederiz.
İnşallah. Peki, çok teşekkür ederiz hocam. İyi ki hocam, iyi ki geldiniz.
Ben teşekkür ediyorum. Benim için büyük bir mutluluk vesilesiydi. Çok memnun oldum.
Sağ olun. O zaman görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Herkese selamlar.